Ayrım 20.
Gürler'in adı artık kulislerden kamuoyu önüne çıkıyordu. AP üst düzey yöneticileri buna açıkça tavır koydular. Demirel Güven Partisi, GP lideri Turan Feyzioğlu ile CHP'den ayrılıp Cumhuriyetçi Parti'yi, CP kuran Kemal Satır'dan destek arıyordu. CHP'de belirgin bir tavır yoktu. Genel Sekreter Kamil Kırıkoğlu kulislerde Ecevit'in Gürler'e söz verdiğini söylüyordu. Kasım 1972'de partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmiş ve kontenjan senatörlüğüne getirilmiş olan İsmet İnönü'nün adı da bir ara kulislerde dolaştı. Ama paşa eski paşa değildi. Arkasına siyasi bir destek kalmamıştı. MİT'in iki kanadı da girmişti tartışmalara. Bir kısmı müsteşar Ersin'in Gürler'i desteklediğini, Gürler seçilmezse ordunun darbe yapacağını yayarken, öteki bölümü Sunay'ın ve Kara Kuvvetleri Komutanı Sancar'ın Gürler'e karşı olduğunu fısıldıyordu kulaklara. Beklenen gelişme seçime bir hafta kala gazete manşetlerinde yer aldı. Gürler Genelkurmay Başkanlığından kendi isteğiyle emekli edildi. Semih Sancar Genelkurmay Başkanlığına getirildi. Gürler'e onu destekleyen 400 parlamenter olduğu söylenmiş, seçileceğinin kesin olduğuna inandırılmıştı. Sivilleşen Gürler Cumhurbaşkanı tarafından kontenjan senatörlüğüne atandı. Çünkü anayasa Cumhurbaşkanı'nın TBMM içinden seçilmesini şart koşuyordu. Ardından sansür geldi. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Namık Kemal Ersun'un yayınladığı bildiri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili silahlı kuvvetleri rencide edecek ve meclisin iradesini baskı altında tutacak yayınlardan kaçınılmasını tavsiye ediyordu. Ecevit'in bu bir sansürdür demeci bile basında yaralamadı. Artık TRT'nin Gürler propagandası yapan yayınlarından başka bir şey kalmamıştı. 13 Mart günü TBMM'nin dinleyici locası başta Semih Sancar yüksek rütbeli subaylar tarafından doldurulmuştu. Bugün geri dönüp o fotoğrafa bakanlar parlamentonun ordu tarafından işgal edilmiş olduğunu bile sanabilirler. Bir tek Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur yoktu aralarında. Genelkurmay Başkanlığı hayali suya düştüğünden beri Gürler'den desteğini çektiği söylentisi doğrulanıyordu. Dipnot: The Economist 19 Mart 1973'te şöyle yazıyordu. Güçlü ve popüler bir asker olan Muhsin Batur, General Gürler'in Cumhurbaşkanlığını destekleyenlerden biriydi. Ancak Gürler'in yerine Genelkurmay Başkanı olamayınca bu destek eridi. Milletvekilleri mesajı hemen aldılar. Gürler seçilmezse jetler uçmayacaktı. Ve seçilmedi. AP'li Tekin Arıburun 292, Faruk Gürler 175, DP lideri Ferruh Bozbeyli 45 oy almıştı. O gün yapılan 3 turda da oranlar değişmeyince Gürler adaylıktan çekildi. Jetler uçmadı ama komutanlar o gece Cumhurbaşkanı Sunay'a gittiler. Önerdikleri yeni formül Sunay'ın süresinin 1-2 yıl daha uzatılmasıydı. Sunay'ın cevabı o sıralarda Ankara'da anlatılan kendisiyle ilgili fıkralara yakışır gibiydi. 1-2 yıl için kimse evini bile kiraya vermiyor. Yeni bir dönem için olursa kabul ederim. Gürler'in seçilememesi sorunu yeniden kitlemişti. Ordunun köşkte bir AP'liyi istemediğinin bilinmesi mecliste yeni yeni aday isimlerinin dolaşmasına neden olmuştu. MİT de boş durmuyordu. MİT ile meclis arasında sanki bir istihbarat köprüsü kurulmuş, adaylık için kimin adı geçse onunla ilgili aleyhte söylentiler yayılıveriyordu kulislere. Cumhurbaşkanlığı seçimi turları sürerken Sunay'ın görev süresinin uzatılması için anayasa değişikliği oylaması yapıldı. Sunay formülü bir oy farkla reddedildi. 300'e 299. Parlamento askerlere direniyordu. Demirel ile Ecevit bir ara Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhittin Taylan üzerinde anlaştılar. Kontenjan senatörlüğüne atanmasını istemek üzere Çankaya Köşkü'ne çıktıklarında Taylan'ın dosyası Cumhurbaşkanı Sunay'ın önüne çoktan konmuştu. Başkan Deniz Gezmişler'in idamına karşı çıkmıştı. Sunay Muhittin Taylan'ı senatoya atamayı reddetti. Konuyla ilgili son eylemi de bu oldu. Süresinin dolduğu 28 Mart günü de köşkten inip senatodaki koltuğuna oturdu. Çözümsüzlük sürerken ve ordunun partiler üzerinde Gürler'i seçmeleri için baskıları yeniden artarken beklenmedik bir gelişme oldu. Demirel ile Ecevit, Deniz Kuvvetleri eski komutanlarından emekli Oramiral Fahri Korutürk üzerinde anlaşmışlardı. Konuyu açtıkları Feyzioğlu, MİT'in yaydığı söylentiden, Korutürk'ün Moskova Büyükelçiliği sırasında geçirdiği ruhsal bunalımdan söz ederek itiraz etti. Dipnot: İkinci Erim hükümetinin istifasından sonra tarafsız başbakan arayışları sırasında da Korutürk'ün adı geçmiş, o zaman Cumhurbaşkanı Sunay şöyle demişti: "Amiral hastalık geçirdi, sinirlidir, reaksiyoneldir, haksız müdahaleler oldu mu tahammül edemez, bir haftada istifa eder." Cüneyt Arca Yürek, Çankaya Giden Yol, sayfa 284. AP ve CHP liderleri ona aldırmadan Korutürk'e haber yolladılar. Hakkında kulislerde söylenenlere üzülüp İstanbul'daki evine çekilmiş olan kontenjan senatörü Korutürk Ankara'ya döndü. Ve seçildi. 6 Nisan 1973'te frak giyip Cumhurbaşkanlığı yeminini etti. Devletin en tepesinde bir istihbaratçı vardı artık. Fahri Korutürk bir dönem Genelkurmay İstihbarat Dairesi'nin başında bulunmuştu. Zaten istihbaratçı kimliği bilindiği için Moskova'ya büyükelçi olarak gönderilmişti. Ziver Bey de son perde. Daha önceki bölümlerden anımsayacak olursanız 21 Ocak 1972 tarihli Daily Telegraph gazetesi Türkiye'deki CIA ajanlarının eylemli katkılarından söz etmişti. Eski CIA ajanı Philip Agee ise Firar kitabında şöyle diyordu. CIA kendisinin en önemli düşmanları ve aleyhtarları hakkında geniş bir liste hazırlar. Bu liste bu kişilerin hayatlarını ve onların nasıl nerede bulunabileceklerini de içerir. Amaç askeri darbe olduğu zaman bu bilgi arşivini o ülkenin gizli askeri istihbarat teşkilatına verip bu kişilerin derhal bulunup tutuklanmalarını sağlamaktır. Darbe yapıldığında Amerikan aleyhtarları CIA'nın sızdırdığı liste sayesinde tutuklandıklarında o ülkenin istihbarat teşkilatı üyeleri kurumlaşmış işkence yöntemlerini bu insanlar üzerinde uygularlar. Dipnot, Tempo Dergisi 29 Ekim 1988. Amerikan aleyhtarlarının arasına kışkırtıcı ajan sokulması, eylemli katkılar, istihbarat elemanlarının kurumlaşmış işkence yöntemleri. O yıllardaki Türkiye'ye özellikle de Ziver Bey'e bakınca sanki önceden yazılmış bir senaryonun adım adım sahneye konduğunu görür gibi oluyorduk. Kurmay Albay Talat Turhan, Boğaz Köprüsü'nün ayaklarından birine bomba koyma suçlamasından mahkemeye çıkarılmayı beklerken, işkenceli sorgulamalarla itirafları alınan 22 kişi hakkında da sabotaj davası açılmıştı. 27 Kasım 1970'te İstanbul Kültür Sarayı'nın yakılması, 5 Mart 1972'de Marmara Yolcu Gemisi'nin yakılması, 28 Haziran 1972'de Eminönü Araba Vapuru'nun batırılması, bunlar Türkiye'nin daha önce görmeye alışık olmadığı türden provokatif kirli operasyonlardı. Ama Ziver Beyciler sabotajcıları hem bulmuşlar hem de itirafta bulundurmuşlardı. 3 Kasım 1972'deki Marmara briefinginde Turgut Sunalp'in başında bulunduğu konuşmacılar henüz mahkemeye bile çıkartılmamış olan sanıkları suçlu ilan ettiler. Devlet büyüklerini şöyle brife ediyorlardı. Neticede sabotajcıların hepsi tümü yakalanmıştır. Bugün için edinilen kanaat sabotajcıların sınır dışı Türkiye Komünist Partisi'nin ortaya sürdüğü büyük paralarla elde edilerek eyleme itildikleri merkezindedir. Hepsi tutuklanmış olan sabotaj ekibi bir bütün halinde bir sendikanın görevli mensuplarıdır. Sorgulamalardan vereceğimiz tek bir örnek Sunalp ekibinin bu kanaati nasıl edindiğini anlamaya yetecektir. Sanıklardan OK adındaki bir avukat gemi batırmak için Bülent Ecevit'ten 465 bin lira aldığını itiraf etmişti. Dava Turgut Sunalp'in İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Vekili olduğu dönemde açıldı. Ve sanırız artık bu davanın sonucunu tahmin etmişsinizdir. İdamla yargılanan 22 sanığın 22'si de beraat ettiler. Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanı seçilememesi Ziver Bey ekibinin hızını kesmedi. Yeni hedefleri Gürler ile Baturu Cunta davalarının sanıkları haline getirmekti. Talat Turhan önce 84 sanıklı dava adlı davada yargılanıyordu. Mahkeme sanıkları beraat ettirmeye başlayınca Faik Türü'nün emriyle 11 Mayıs 1972'de lav edildi. Bomba davası sürecekti ama Talat Turhan ve davanın öteki sanıkları bir süre beklemeye alınmışlardı. Bekleyişin bir nedeni ifadelerinin siyasi arenada kullanılacak olmasıydı. Ama bir başka nedeni daha vardı. Ziver Bey de işkenceyle haklarında dili toplanmaya çalışıldığı, Kayacan, Batur ve Gürler'e ulaştırılmıştı. Malanoğlu davasından yargılanan emekli hava kurmay yarbay Necdet Düvencioğlu, kendisinden işkenceyle bazı komutanların adının alındığını Numan Özdalga'ya iletebilmişti. Tuğ Amiral Numan Özdalga da bu olayı bir mektupla Muhsin Batur'a iletti. O da o sırada artık Genelkurmay Başkanı olan Gürler'e. Bu koşullar altında Ziver Beyciler dava açılmasını bekletmek zorundaydılar. Bu davanın ilk iddianamesinde Gürler, Batur ve Kayacan'ın adı henüz geçmiyordu. Ama Gürler Cumhurbaşkanı seçilemeyince bu generaller derhal savcının esas hakkında mütalaasına eklendiler ve anayasayı ihlal etmekle suçlandılar. Talat Turhan bu mütalaya karşı yaptığı savunmada Sunay Tağmaç Cuntası ile Gürler Batur Cuntası arasındaki mücadelede kendilerinin piyon durumuna düşürüldüklerini söyledi. Anayasayı ilga suçu işlenmişse bunun baş sorumluları bu dört komutandı. Yok eğer Bakanlar Kurulu'nu cebren görevinden men etmek suçu söz konusuysa, tasfiye edilen Gürler ile Batur değil, başarıya ulaşan Sunay ile Tağmaç bu suçu işlemişlerdi. Turhan'a göre bomba davası Sunay Tağmaç Türün üçlüsü tarafından Gürler Batur Kayacan üçlüsünü temizlemek amacıyla açılmıştı. Mayıs ayı sonunda Ziverbey'deki konuklara emekli tümgeneral Celil Gürkan da eklendi. 31 Mayıs 1973 günü gözleri bağlanıp bilekleri kelepçelenerek işkence köşküne götürüldü. Daracık bir odaya ellerinden ve ayaklarından zincirlenerek hapsedildi. Tuvalet ihtiyacını bile zincirli olarak görmek zorunda bırakıldı. Gözleri bağlı olarak kendisine albayım diye hitap edilen birisi tarafından sorgulandı. Sorgusu sırasında sık sık Gürler ve Batur'a ağır hakaretler ediliyor ve onlardan hesap sorulacağından söz ediliyordu. Söz Atıf Erçıkan'a geldiğinde ondan bahsetmeyin o görevli dendi. Gürkan'dan 16 Mart 1972'de Ankara Kent Oteli'nin gece kulübünde 13 emekli subay toplanıp silahlı kuvvetlerden öç alma yemini ettiğini kabul etmesi isteniyordu. İddiaları reddetti. Daha sonra kağıt kalem verilip Gürler ve Batur'u suçlayan bir ifade yazması istendi. 3 kez baştan yazdırıldıktan sonra sonuncusu beğenilmiş olacak ki gözaltının 6. gününde serbest bırakıldı. Tümgeneral Gürkan serbest bırakıldıktan sonra kendisini sorgulayan kişinin Eyüp Özalkış yazarın notu olduğunu öğrendi. Dipnot: Celil Gürkan 12 Mart'a 5 kala sayfa 451-486. Celil Gürkan'la birlikte emekli tümgeneral Ömer Çokgör, emekli kurmay albay İlyas Albayrak, emekli deniz binbaşı Erol Bilbilik, emekli kurmay albay Bahattin Taner, emekli kurmay albay Nedim Arat ve Fakih Özfakih de Ziverbey'e götürülmüşlerdi. Muhsin Batur ve Kemal Kayacan tertibin kendilerine doğru yöneldiğini fark edince aktif müdahale tehdidiyle bu tırmanışı durdurdular. Ziverbey'e götürülenler mahkemeye bile çıkarılmadan serbest bırakıldı. Askeri savcı görev yerini değiştirdi. Ziverbeyciler zoru görünce rotayı değiştirmişlerdi. Kimler geçmedi ki Ziverbey'den? Mareşal Fevzi Çakmak'ın yeğeni, eski Emniyet Teftiş Kurulu Başkanı Adnan Çakmak, oğlu yaşında erlerden küfür yiyordu. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Faruk Gürler'in oğlu Metin Gürler, 1 Ekim 1972'de Ziverbey'e götürülüp 7 Ekim'de kendisine ve babasına küfredilerek Sultanahmet Meydanı'nda serbest bırakıldı. Gözaltına alınıp Ziverbey Köşkü'ne getirilen subaylara polisler tarafından işkence yaptırdığı için Tümgeneral Osman Fazıl Polat yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından afarozla cezalandırıldı. Ordu sol görüşlü bile olsa subaylarına polisler tarafından işkence yapılmasını kabul edememişti. Ziverbey Köşkü tarihsel işlevini bitirdikten sonra sık sık ateşli tartışmalara konu oldu. 12 Mart döneminde bu köşke girebilen tek gazeteci Nimet Arzık oldu. Nimet Arzık 27 Mayısçılardan Numan Esin'e burada işkence yapıldığını duymuş ve bunu Faik Türün'le konuşmak istemişti. Türün Arzık'ın köşkü ziyaretine izin verdi. Memduh ünlü Türk'le Arzık'a odaları gezdirdi. Dipnot: sıkı yönetim kalktıktan sonra Nimet Arzık artık yerini bildiği Ziverbey'e bir de Numan Esin'le birlikte gitti. 27 Mayısçı Esin köşkü tanıdı, kendisinin hangi odada sorgulandığını anlattı. Daha sonraki yıllarda da Uğur Mumcu bomba davası yazı dizisini yazarken Cumhuriyet 9-13 Kasım 1985 köşkü Talat Turhan'la birlikte ziyaret etti. Köşkün önünde çektirdikleri fotoğraf Talat Turhan'ın Kontur Gerilla Cumhuriyeti adlı kitabının kapağında yer aldı. Peki ama yerinin sır gibi saklı tutulduğu Ziverbey Köşkü ve orada sorgucuların tanınmamak için kurbanlarının gözlerini bağladığı işkenceler basına nasıl sızmıştı? 12 Mart'ta MİT İstanbul Bölge Başkanı Necip Yusufoğlu'ydu. Dipnot: Necip Yusufoğlu'nun işkencecilerden biri olduğu daha sonraki yıllarda gazetelerde yer aldı. Bakınız Hürriyet 30 Ocak 1978. Yardımcısı da Süleyman Yenilmez'di. Darbenin ilk günlerindeki operasyonlar bu ikilinin yönetiminde yapılıyordu. Necip Yusufoğlu Ankara'ya atandıktan sonra Ziverbey'in kontrolü Eyüp Özalkuş ve ekibinin eline geçti. Dipnot: bu ekibin daha sonraki yılların ünlü film yapımcısı o dönemin subayı Ümit Utku, adı bazı yolsuzluklara ve provokasyonlara karışan subay Şahap Atalay, ABD'de eğitim görmüş Mehmet Erhan, Nezih Sarış gibi isimlerden oluştuğu basında yer aldı. Aydınlık 28-1978. İşte Ziverbey Köşkü'ndeki insanlık dışı davranışların gazetelere girmesi bu ekibe karşıt olan Turan Deniz yandaşları sayesinde oldu. Onlara ise emekli kurmay albay Turan Çağlar yardım etti. Dipnot: Emekli Kurmay Albay Turan Çağlar, 27 Mayıs'tan sonra kurulan Silahlı Kuvvetler Birliği adlı hareketin İstanbul kesiminin imzaladığı 1961 protokolüne katılmıştı. Çağlar, Talat Aydemir hareketlerinde de yer almıştı. Kitabın ilerleyen bölümlerinde tekrar karşılaşacağımız Turan Çağlar, Yusufoğlu'ndan sonra İstanbul Bölge Başkanlığı'na gelen Turan Deniz'in yakın arkadaşıydı. Aynı zamanda gazeteci Nimet Arzık'la da iyi tanışırdı. Sorumlulara gelince, Ziver Bey Köşkü için önceleri İstanbul'da MİT'e ait bir yer diyorlardı. Ama daha sonra Ziver Bey Köşkü nedir sorusu daha sık sorulur olunca yavaş yavaş itiraflarda bulunmaya başladılar. Faik Tür'ün işkence iddialarına konu olan Erenköy Ziver Bey Köşkü'nde yapılan soruşturmaya bir kez yarım saat katıldım. Burada MİT'ten gelen müşavirlerin görev aldığını gördüm. MİT bilindiği gibi yarı askeri bir örgüttür. Bu örgüt içinde büyük sayıda sivil giyinmiş asker görev yapmaktadır. Burada gözaltına alınanların gözlerinin bağlanması bu güvenlik elemanlarının tanınması için tedbir özelliğini gösterir. Dipnot Hürriyet 27 Ocak 1978. Ben Kadıköy'deki köşkü Kontur Gerilla örgütüne özel olarak hazırlattım. Dipnot Yankı 1 Temmuz 1993. Turgut Sunalp, uygulanan sorgulama yöntemi özel bir teknik aslında. Özel olarak yetişmiş insanlardır bunlar. Bir kıza copla tecavüz edildiği iddia edilmişti. İddia eden kız da ciddi şekilde ağır derecede komünistti. Özür dileyerek söylüyorum. Taş gibi delikanlı olanlar var elimizde. 20 yaşında, 21 yaşında. Yani kalkıp da bir kıza bu yoldan işkence yapacaksa copa müracaat etmek ihtiyacını hisseder mi? Yani bazı şeyler var, böyle mantıkla çürütülüyor. Benim bildiğim o köşkte bir tek tokat atılmıştır. Bir asker kişiye. Dipnot. Nokta 3 Kasım 1985. Sunalp'in sözünü ettiği tokat olayı Talat Turhan'ın Öyüp Azalkış tarafından tokatlanmasıdır. Memduh Ünlütürk, başta sıkı yönetim komutanı olmak üzere yardımcıları donanma komutanı Oramiral Kemal Kayacan, kol ordu komutanı Kor General Turgut Sunalp, MİT Müsteşarı Kor General Nurettin Ersin, bölgedeki garnizon komutanı Tümgeneral Rüştü Naiboğlu, bazı askeri savcı ve güvenlik kuvvetleri yetkilileri sık sık buradaki çalışmaları izlemişlerdir. Dipnot Uğur Mumcu, Cumhuriyet 13 Nisan 1973. Demirel ve Adalet Partisi bütün bunları bile bile 1973'te Faik Türü'nün Kara Kuvvetleri Komutanı yapılması için Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'a baskı yaptılar. Ama iş işten geçmiş Türü'nün emekliliğine Eşref Akıncı'nın Kara Kuvvetleri Komutanı yapılmasına karar verilmişti. Dipnot Muhsin Batur, Anılar ve Görüşler, sayfa 361. Demirel, ünlü dün dündür, bugün bugündür sözünü de Sancar'la yapılan bu gizli görüşmelerin basına yansıması üzerine yapmıştı. MİT'te Mektuplar Savaşı. Gürler Operasyonu'ndan sonra MİT'in yönetimindeki Kor General Nurettin Ersin ekibini tasfiyeye gelmişti. Bir ara kesildiği sanılan imzasız mektup furyası yeniden başlatıldı. Bu kez bir numaralı bildiri başlığıyla. İdealist MİT mensupları diye başlayan bir numaralı bildiri tüm MİT çalışanlarının dolaplarına konmuş, Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp gazete bürolarına dek dağıtılmıştı. Şöyle diyorlardı idealistler: vatanperver, namuslu insan kisvesi altında teşkilatın üst kademesinde görev alan Nurettin Ersin, Recep Ergun, Rüştü Kazandağ, Hulusi Suman ve şürekası şahsi çıkarları yolunda müstevlilerle işbirliği yapacak derecede pervasızca hareket ederek servis sırlarını ulu orta her yerde anlatmaktadırlar. Hükümet üstü bir teşkilat olan servisi şahsi menfaat ve çıkarları uğruna efkâr-ı umumiye nezdinde taraf tutucu bir turuma düşürmüşlerdir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oynanan komedi bunun bariz bir örneğidir. Zaten hakkımız olan ve kafasızlıkları yüzünden bugüne kadar verilemeyen birkaç yüz liralık yan ödemeyi temin edip, personelin karnını doyurdum diyerek personelin gözünün memleketin ve MİT'in gerçeklerini görmeyeceğini zanneden ve Faruk Gürler'i tutup Süleyman Demirel'in ve Semih Sancar'ın telefonlarını dinleten, Naim Talu'ya Ermeni çocuğu dedirten, Fahri Korutürk'ün akıl hastası olduğu söylentisini çıkarttıran ve genel sekreteriyle emir subayını MİT'i idarede söz sahibi yapan Ersin, Ergun ve Kazandağ generaller gaflet ve ihanetin içinde yüzmektedirler. MİT içinden bir grup müsteşar ve üst düzey bazı görevlilerin kellesini istiyordu. Müsteşar Nurettin Ersin tüm teşkilata yolladığı 14 Haziran 1973 tarihli yazıyla bu mektupların malum mihrakların işi olduğunu söyleyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Hiram Abbas ile Mehmet Eymür imzasız mektupları üreten bu malum mihrakın Ankara'da personel güvenilirliği daire başkanlığı olduğu kanısındaydılar. Dipnot Mehmet Eymür analiz, sayfa 97. Ne kadar isabetli bir tahminse başında bir albayın bulundu. Bu daire bir süre sonra kapatıldı. Müsteşar tarafından durumdan haberdar edilen Başbakan Ferit Melen durumu idare etmeye çalıştı. Ama Genelkurmay Başkanı Semih Sancar telefonlarının dinlenmesine köpürmüştü. Zaten Ersin'in gitmesini isteyenlerle birlikte olan Sancar'ın öfkesini dindirmek mümkün olmuyordu. Sonuçta ne mi oldu? Ersin ekibi bu yeni saldırı dalgasına dayanamayıp yenik düştü. Temmuz 1973 sonunda Müsteşar Nurettin Ersin ile yardımcısı Recep Ergun kışlalarına geri döndüler. Ersin Adana 6. Kolordu Komutanlığı, Recep Ergun Afyon Yurtiçi Menzil Komutanlığı görevlerine gönderildi. Aslında yükselemeyecekleri yerlere atanmışlardı ama şansları yaver gitti. Bir yıl sonraki Kıbrıs Barış Harekatı Ersin ile Ergun'u kurtardı. Yükselişleri devam etti ve 12 Eylül'de yıldızları parladı. Dipnot, Soner Yalçın'ın notu. Recep Ergun'la 1992 yılının Ekim ayı başında mecliste bir görüşme yapmıştım. O dönem MİT'in sivilleştirileceği tartışmaları vardı. Söylediklerini not etmiştim. MİT müsteşarı için hükümet herhalde uygun bir isim arıyor. Tabii oraya paraşütle gelecek bir insanı bilmek zor bir olay. Allah kolaylık versin gelecek kişiye. Teşkilatı tanımak zordur. Orada yetişmeyen birinin işi gerçekten zordur. 1954 yılında Hüseyin Avni Göktürk ile sonra Bükreş'te elçilik yaparken getirilen Celal Tevfik Karasapan teşkilata hakim olamadılar. Sadece odalarında oturdular. Recep Ergun o dönemlerde ANAP milletvekiliydi ve MİT'in başına sivil bir kişinin getirilmesine karşıydı. MİT müsteşarlığına vekaleten Tuğgeneral Bülent Türker getirildi. Filistin'de öldürülen devrimciler. Hiram Abbas ve ekibi operasyonlardan alınmış kontr espiyonajdaki işlerine geri dönmüşlerdi. Orta Doğu sorunlarıyla da ilgilenmeye devam ediyorlardı. Nuri Gündeş ise 1971'den beri hala Beyrut'taydı. Mossad, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'un Mayıs 1971'de öldürülmesi olayından sonra Türk solu ve özellikle Filistin'de bulunan mensupları üzerinde çalışmaya başlamıştı. Çok kısa bir sürede bu örgütlerin Filistin kamplarındaki silahlı eğitim notlarından mali kaynaklarına kadar elindeki bütün bilgileri MİT'e ulaştırmıştı. Zaten o sıralarda Beyrut ajan kaynıyordu. Eski bir Mossad ajanı olan Viktor Ostrovski'nin anlattığı ve Kanadalı gazeteci Claire Hoy'un kaleme aldığı Hile Yolu adlı kitap, İsrail Gizli Servisi'nin Filistin Kurtuluş Örgütleri içindeki haber sızdırma, yanlış yönlendirme, servisten servise ajan devşirme, sabotaj, suikast, bilgi toplama ve ajan sokma gibi faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlatır. Dipnot, Türkçesi E-Yayınları tarafından 1990'da yayımlandı. Dönemin Türk İçişleri Bakanı Suriye ve Lübnan'ı ziyaret etmiş ve bölgedeki Türk teröristlerin teslim edilmesini istemişti. Suriye, Türklerin ülkedeki varlığını inkar etmiş, Lübnan hükümeti ise yakalayıp teslim edeceğine söz vermişti. Beyrut'taki Türk devrimcilerinin kaldıkları evler sık sık baskına uğruyordu. Filistin'deki Türk devrimcileri konusunda MİT-Mossad işbirliği semeresini 21 Şubat 1973'te çok kanlı bir biçimde verdi. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi, TİİKP üyesi Bora Gözen ve arkadaşlarının bulunduğu Nahr el-Baret kampını basan İsrail birlikleri, kamptaki hemen herkesi katlettiler. MİT-Mossad ortaklığı Elrom'u kurtaramamış olmanın intikamını mı alıyordu? Dipnot, o sıralarda Filistin'de bulunan Cengiz Çandar halen Sabah gazetesi yazarı ve Şahin Alpay halen Milliyet gazetesi yazarı kısa bir süre önce bu örgütten ve kamptan ayrılmışlar ve Avrupa'ya geçmişlerdi. Şans eseri ölümden kurtulmuşlardı. Bora Gözen, Kerim Öztürk, Cafer Topçu, Ali Kiraz, Gürol İlban, Şükrü Öktü, Ahmet Özdemir ve Yücel Özbek gece yarısı aniden başlayan İsrail topçu ateşi altında neye uğradıklarını anlayamadan parçalanarak can verdiler. Bombardıman sırasında Türklerin olduğu barakanın dışında nöbet tutan Faik Bulut ağır yaralı olarak esir alındı. Gecenin karanlığında Türklerin olduğu yeri elleriyle koymuş gibi bulan İsraillilerin baskını tipik bir ortak operasyon biçiminde hazırlanmış ve planlanmıştı. Önce her türlü istihbarat yapılmıştı. Kamptakiler isim isim biliniyordu. Silah ve cephane durumları hakkında bilgi alınmıştı. Operasyondan bir süre önce yavaş yavaş boşaltılmaya başlanan kamptaki Türklerin savunması zayıftı. Ve bölge hakkında bilgileri yoktu. Dahası kampın Filistinli yöneticiler arasında silah ve uyuşturucu kaçakçısı olan köstebekler vardı. Operasyondan yaralı olarak kurtulup İsrail'e götürülen Faik Bulut bütün bunları tutukluluğu sırasında öğrenecekti. Hatta kendisini sorgulayanlar kamptaki Türklerin fotoğraflarını bile göstermişlerdi. Dipnot, Faik Bulut, Filistin Rüyası adlı kitabında bu olayı tüm ayrıntılarıyla anlatır.